Ayrım 30.
Sayfa 600. Körlerin okuyacağı materyal sorununun çözümü ele alınırken daha 1998 yılında Milli Eğitim ve Kültür Bakanlıklarıyla Türkiye Körler Federasyonu ve 6 nokta körlere hizmet vakfı arasında ulusal bir körler kütüphanesi oluşturulması yönündeki sözleşmeden söz etmek gereklidir. Sözleşme imzalanmıştır imzalanmasın ama yıllardır bu yönde hiçbir gelişme kaydedilememiştir. Yasanın 20. maddesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 53. maddesinin başlığını ve 1. fıkrasını şu şekilde değiştirmektedir. Özürlerin devlet memurluğuna alınmaları. Mevzuata uygun olmak kaydıyla özürlerin mesleklerine uygun münhal kadrolara atanması, mesleklerini icra veya infaza yardımcı araç ve gerecin kurumlarınca temin edilmesi esastır. Özürlerin devlet memurlarına alınma şartlarıyla hangi işlerde çalıştırılacakları, mesleklerini icra ve infazda hangi yardımcı araç ve gereçlerin kurumlarınca temin edileceği, zihinsel özürlerin hangi görevlere atanmasında asgari eğitim şartından istisna edileceği hususları, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Özürler İdaresi Başkanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı'nca müştereken hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir. İzleyen maddede özürlü çocuklarının ya da yakınlarının eğitim ve rehabilitasyon olanaklarını sağlama amacına yönelik olarak memurlara tayin kolaylığı getirilmektedir. Özürlerden sorumlu Devlet Bakanı bu yasanın uygulanmasıyla bütçeye yılda 1.2 milyar TL civarında bir yük getirildiğini, özellikle IMF baskısı ve yatırımların bile kısıldığı bir ortamda bu harcamanın küçümsenmemesi gerektiğini vurgulamıştır. Yasada anayasanın 2. maddesinde ifadesini bulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir sosyal devlet olacağı hükmü özürler açısından nispeten anımsanmış gibidir. Yasanın 30. maddesinde sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmayan, bakıma muhtaç özürlerden ailesini kaybetmiş olanlarıyla ailesi ekonomik ve sosyal yoksunluk içerisinde bulunanlara, bakım hizmetinin resmi veya özel bakım kurumlarında ya da ikametlerinde verilmesi sağlanır hükmü getirilmektedir. Bakıma muhtaç özürlülere sunulacak bakım hizmetinin karşılığı olarak her ay için kişi başına belirlenecek tutar 2 aylık net asgari ücretten fazla olamayacak. Kurumca bakılamayanların bakım ücreti bu amaçla kurum bütçesine konulacak ödenekten karşılanacaktır. Bugünkü asgari ücret düşünüldüğünde bakıma muhtaç özürlü kişi için kişi başına aylık olarak en fazla 700 YTL harcanabilecektir. Bilindiği gibi sosyal güvenlik kuruluşlarının kendi çalışan emeklisi ya da bakıma muhtaç özürler için ayrılmış bir ödeneği bulunmadığına göre bu insanların durumunun ne olacağı belli değildir. Bu tür bakım hizmetleri sigortalı tarafından alınmakta olunan cüzi ücretlerle karşılanmak durumundadır. Bunun gerçekçi olmadığı ortadadır. Sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmayan bakıma muhtaç kişiler için aylık 700 YTL harcanabilecekken, sosyal güvenlik kurumlarına tabi vatandaşların kendi kaderleriyle ve düşük maaşlarıyla baş başa bırakılmış durumda olduğu gibi bir gerçeklik yaşanmaktadır. Oysa yasanın hazırlanması aşamasında ve mecliste görüşülmesi sırasında böyle tuhaf bir adaletsizliğe dikkat çekmiş ve sosyal güvenlik kuruluşlarının kendi sigortalılarının bakım hizmetini üstlenmesi önerilmişse de tasarının görüşülmesi sırasında ekletilmesi mümkün olamamıştır. Yasanın 25. maddesiyle 2022 sayılı 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz Türk vatandaşlarına aylık bağlanması hakkında kanunda özürler açısından önemli sayılabilecek değişiklikler yapılmıştır. Öncelikle özürler yaşlılardan ayrılmış ve kendi işlerinde de sınıflanmıştır. Bakmakla yükümlü kimsesi bulunmayan ağır derecedeki özürler 65 yaşını doldurmuş kimselerin almakta olduğu aylığın %300'ünü, İşe yerleştirilememiş olan bakmakla yükümlü kimsesi bulunmayan özürler ile 18 yaşın altındaki özürlerin bu özürlüye bakmakla yükümlü olan yakınları ise %200'ünü alacaklardır. Buna göre uygulamanın şu şekilde olacağı görünmektedir. Emekli sandığı mevzuatına göre sakatlar sakatlık oranı %70 ve üzeri, sakatlık oranı %40 ve %70 arasında olmak üzere iki kategoriye ayrılmaktadır. Birinci grup ağır sakatlıkları, ikinci grup ise hafif derecedeki sakatlıkları oluşturmaktadır. Bu durumda uygulamada özürlünün tam teşekküllü hastaneden almış olduğu sakatlık raporuna bakılacak, sakatlık oranı %70'in üzerinde olanlar ağır derecede sakat sayılarak ödenmekte olan aylığın %300'üne hak kazanacaklardır. Buna göre bu grup özürlüye 3 ayda bir ödenmekte olan 195 YTL bundan böyle aylık olarak ödenecektir. Geriye kalan tüm sakatlara bu oran %200 olarak ödenecektir. Yani bu gruba ödenecek aylık tutar 130 YTL olacaktır. Muhtaç aylığı almaktayken evlenen bayanlar, eşleri de bu kanunun öngördüğü koşulları taşıyorlarsa aylıklarını almaya devam edeceklerdir. Ne var ki eşleri aynı durumda değilse, yani eşleri bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi ise, bu özürlerin 2022 sayılı yasaya dayanarak almakta olduğu maaşları kesilecektir. Bu maaşın kişinin özrü dolayısıyla ödenmekte olduğu görüşü benimsenerek, gelirden bağımsız olarak özürlere ödenen bir tazminata dönüştürülmesi ve özürlünün geliri ne olursa olsun kesilmemesi anlayışı getirilmelidir. Kaldı ki bu yönüyle bile hayli ilginç bir durum ortaya çıkarmaktadır. Bakacak kimsesi bulunmayan ve bu maaşı alan özürlü kadınlar, muhtemel genetik sakıncaları ile birlikte aynı durumdaki bir özürlü erkekle evlenmek ya da hiç evlenmemek gibi tuhaf bir ikilemle yüz yüze bırakılmış gibidirler. Aynı maddede 18 yaşından küçük özürlülerin bakmakla yükümlü yakını kavramından bakım ilişkisi fiilen kurulmuş olan velisi ya da vasisi anlaşılacaktır. Bu yönüyle bu yasayla özürlülere ödenen aylığın bir yandan miktarı nispeten anlamlı bir düzeye çekilmiş, diğer yandan kapsamı genişletilmiş durumdadır. Yasanın 35. maddesinde halen emekli sandığı ve SSK çalışanlarının özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde destek eğitimi gören özürlü çocuklarına aylık ortalama 350 YTL olarak yapılan eğitim ve gelişim yardımı, 1 Haziran 2006 tarihinden itibaren Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tüm Türk vatandaşlarının özürlü çocukları için yapılmaya başlanacaktır. Böylece bir yandan eğitim ve gelişim yardımının kapsamı, sosyal güvenlik kuruluşlarına bağlı olsun olmasın tüm özürlü çocukları içine alacak biçimde genişletilmiş olurken, öte yandan tek bir bakanlığın bünyesine alınmak suretiyle bu merkezlerin kuruluş koşullarında, hizmetlerinde ve denetimlerinde standartizasyon sağlanmaktadır. Ayrıca yasanın ilgili maddelerinde de SHÇ mevzuatı çerçevesinde açılmış olan özel rehabilitasyon kuruluşları Milli Eğitim Bakanlığı bünyesine alınmış ve 625 sayılı Özel Okullar Kanunu kapsamında değerlendirilmiştir. Yasanın 32. maddesinde özürlülerin eğitimi, mesleklerini icra etmede günlük yaşamını kolaylaştırmak için özel olarak üretilmiş her türlü araç gereç ve özel bilgisayar programları katma değer vergisinden bağışık kılınmıştır. Böylece özürlülerin eğitiminde mesleki ve günlük yaşamlarında kullanılan ve onlar için özel olarak üretilmiş kabartma ve sesli kitap, beyaz baston, saat, yazı makinesi, hareket araçları gibi araç gereçler özürlü açısından bir miktar ucuzlatılmış olmaktadır. Bu tür araç gereç, hatta kimi yazılım için yasada KDV muafiyeti öngörülmüş olmasına rağmen, şahısların kendilerinin yaptığı ithalatın dışında, örneğin ticari kuruluşların yaptığı ithalatta karşılaşılan gümrük vergilerinde herhangi bir kolaylık yer almamıştır. Deneyimlerin gösterdiği gibi kişisel olarak ülke dışından araç gereç sağlanması günümüz koşullarında etkili bir çözüm olamamaktadır. %30-40'ları bulan gümrük vergilerini doğal olarak bu kuruluşlar kullanıcılara yansıtmak zorunda kalmakta, bu da özürlülerin ödeme güçlerini zorlamaktadır. Yasanın 22. maddesinde özürlülerin sahip olduğu 200 metrekareye kadar genişlikteki konutlarından alınmakta olan emlak vergisinin sıfıra kadar düşürülmesi için Bakanlar Kurulu'na yetki verilmiştir. Yasada yukarıda çeşitli maddeler içinde yer alan ayrımcılığı yasaklayan ve somutlaştıran başka maddeler de bulunmaktadır. Bu maddeler ve getirdiği hükümler şunlardır. Uzun yıllardan beri körlerin noterlik işlemlerinde ve borçlandırıcı işlemlerde iki tanık bulundurma zorunluluğu, çeşitli alanlarda çalışan ve mesleklerini icra eden körlerin kitabın önceki bölümlerinde yer verildiği gibi büyük sıkıntılarla karşılaşmasına yol açmakta, rencide edici durumların ortaya çıkmasına neden olmaktaydı. Yasanın 23. ve 50. maddelerinde noterlik kanununda, Türk Ticaret Kanunu'nda ve borçlar kanununda yapılan değişikliklerle bu zorunluluk ortadan kaldırılmış, noterlik ve borçlandırıcı işlemlerde iki tanık bulundurulması keyfiyeti kör kimsenin kendisine bırakılmıştır. Bu düzenlemeyle yıllardır körleri rencide eden uygulamalar yıllar sonra kaldırılabilmiştir. Yasada Türk Ceza Kanunu'nun ayrımcılık başlıklı 122. maddesiyle getirilen dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri nedenlerle ayrımcılık yapılması halinde 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası veya adli para cezası öngörülmesine ilişkin düzenleme, özürlülük nedeniyle ayrımcılık yapılmasını da kapsayacak şekilde genişletilmiş olmaktadır. Buna göre bundan böyle özürlere herhangi bir alanda ayrımcılık uygulayan kişi ve kuruluşlar, bu kuruluşların yöneticileri ceza tehdidi altında olacaklardır. Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesi yapılan değişiklikle aşağıdaki şekle getirilmiştir. Madde 122. Kişiler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, özürlülük, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım yaparak, A. Bir taşınır veya taşınmaz malın satılmasını, devrini veya bir hizmetin icrasını veya hizmetten yararlanılmasını engelleyen veya kişinin işe alınmasını veya alınmamasını yukarıda sayılan hallerden birine bağlayan. B. Besin maddelerini vermeyen veya kamuya arz edilmiş bir hizmeti yapmayı reddeden. C. Kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını engelleyen, kimse hakkında 6 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası verilir. Çağdaş bir düzenleme olarak dikkat çeken böyle bir düzenlemenin uygulanabilirliği, kuşkusuz kişilerin ayrımcılık konusundaki duyarlılığına, toplumsal sorumluluğuna ve eğitilmiş oluşuna büyük ölçüde bağlıdır. Bu konulara kitabın azınlıklarla ilgili bölümünde ve medeni haklar mevzuatının uygulanırlığının ele alındığı son bölümde yer verilmektedir. Ayrıca yasada Türk Medeni Kanunu'nun 348. maddesinde velayetin reddi nedenleri arasında sayılan özürlülük, velayetin reddi nedenleri arasından çıkartılmaktadır. Kat mülkiyeti yasasında değişiklik yapılarak özürlerin kullanmakta olduğu konutlarda onların durumuna uygun proje tadilatı kolaylaştırılmıştır. Ancak yapılacak tadilattan doğan masrafların nasıl karşılanacağı belirtilmediği için ortada ciddi bir sorun bulunmaktadır. Söz konusu maddeye göre yapılacak düzenleme çıkarılacak yönetmeliğe bırakılmış görünmektedir. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikle özürlere ayrılmış park yerlerine park etme yasağı ile ilgili cezalar iki misline çıkartılmak suretiyle motorlu taşıt sahibi özürlerin günlük yaşamlarında rahatlama sağlayacak bir önlem getirilmiş olmaktadır. Daha önceden yapılmış mevzuat değişiklikleri çerçevesinde körler dahil %90'dan fazla özürü bulunan kimseler binek otosu alırken özel tüketim vergisinden ve yıllık taşıt vergisinden muaf tutulmuştur. Yasanın bir başka maddesine göre 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nün teşkilat ve görevleri hakkında kanununda yapılan değişiklikle spor tesislerinde özürlerin durumuna uygun tadilatın yapılması, eğitim programlarının belirlenmesi sağlanarak özürlerin spor etkinliklerinin önündeki engellerin kaldırılması öngörülmüştür. Kalıtsal hastalıklarla mücadele kanununda yapılan değişiklikle kalıtsal hastalıklar ve özürlüğe yol açan hastalıklar koruyucu sağlık hizmetleri kapsamına alınmış ve bu doğrultuda yapılacak harcamalar devlet tarafından üstlenilmiştir. Radyo ve televizyonların kuruluş ve yayınları hakkında kanununda yapılan değişiklikle özürlüler de ayrımcılığa ve istismara karşı korunma kapsamına alınmıştır. Büyükşehir Belediyesi Kanunu'na ek madde yapılarak büyükşehir belediyelerinde özürlülerle ilgili bilgilendirme, bilinçlendirme, yönlendirme, danışmanlık, sosyal ve mesleki rehabilitasyon hizmetleri vermek üzere özürlü hizmet birimleri oluşturulması öngörülmüştür. Yasaya eklenen geçici 2. ve 3. maddelerle mimari düzenlemeler ve şehir içi taşıt araçlarının özürlülerin yararlanabileceği hale getirilmesine bir zaman sınırlaması öngörülmüştür. Söz konusu geçici maddeler şu şekilde düzenlenmiştir. Geçici madde 2. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait mevcut resmi yapılar, mevcut tüm yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları ve benzeri sosyal ve kültürel altyapı alanları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmış ve umuma açık hizmet veren her türlü yapılar, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 7 yıl içinde özürlerin erişebilirliğine uygun duruma getirilir. Geçici madde 3. Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler, şehir içinde kendilerince sunulan ya da denetimlerinde olan toplu taşıma hizmetlerinin, özürlülerin erişebilirliğine uygun olması için gereken tedbirleri alır. Mevcut özel ve kamu toplu taşıma araçları bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 7 yıl içinde özürlüler için erişilebilir duruma getirilir. Yasada öngörülen 7 yıllık süre içerisinde yukarıdaki iki maddede sözü edilen uygulamalar gerçekleştirilmediği takdirde ne yapılacaktır? Bu maddelerde ya da yasanın diğer maddelerinde bu konuda herhangi bir yaptırım yer almamıştır. Bu hizmetlerin uygulayıcılarına tanınmış olan 7 yıllık süre içerisinde hiç yapılmamasının yanı sıra ülkemiz insanının alışkanlıklarından yola çıkarak 7. yılın bitimine yakın bir zamanda başlanmayacağının güvencesi ne olabilir? Bu nedenle bu maddelerde öngörülen düzenlemeleri bir temenni ya da en iyimser olasılıkla bir hedef olarak algılamanın daha doğru olacağı kanısındayız. Bu konuda gerçekçi bir çözüm olarak örneğin ABD'deki 1973 tarihli rehabilitasyon yasasının getirdiği mimari düzenlemeler ve yaptırımlarıyla 1990 tarihli özürlü Amerikalılar yasasının 2. ve 3. kısımlarında taşımacılık ve kamuya açık özel işletmelerin özürlülerin erişebileceği hale getirilmesi konusundaki kurallar ve yaptırımlar, benzeri düzenlemeler getirilmesi düşünülebilir. Dikkat edileceği gibi geçinci ikinci maddede yer alan kimi tesislerin özürlerin erişebileceği hale getirilmesi için 7 yıl geçmesinin beklenmesi gerekli değildir. Bu tesislerden bazılarının özürlerin erişebileceği hale getirilmesi birkaç gün içinde gerçekleştirilebilecek bir konudur. İşin safsaklanabileceği dikkate alınarak en azından belli tesisler için bu yönde yapılacak uygulamaların belli bir oranının belli bir sürede tamamlanmış olması hükme getirilmelidir. Yoksa 7 yıl gibi uzun sayılabilecek bir süre koymak ülkemiz koşullarına göre safsaklamayı açıkça davetiye çıkarmak anlamına gelmektedir. Bu açıklama ve yorumların ardından yasada yer almadığı halde yer almasına yarar bulunan kimi hususları da şu şekilde sıralayabiliriz. Yasanın zayıf kalan yanı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 1993 yılında kabul ettiği fırsatların özürler için eşitlenmesi konulu standart kurallar adlı belgenin 18. kuralında öngörülen özürlerle ilgili karar alma süreçlerinin tüm evrelerinde özürlü örgütlerinin katılımının ve yol göstericiliğinin güvence altına alınmamış olmasıdır. Her ne kadar yasanın 4. maddesindeki temel esaslar sıralanırken, uygulamaların her aşamasında özürlerin gönüllü kuruluşlarının katılımı sayılmışsa da, örneğin çıkarılması öngörülen 16 tane yönetmeliğin hazırlanması konusunda çeşitli kuruluşlar anılırken, gönüllü kuruluşlardan hiç söz edilmemektedir. Dolayısıyla bu kuruluşların hangi aşamada ve ne sıfatla görüşünün alınacağı belli değildir. Türkiye Körler Federasyonu'nun Bağkur bünyesindeki özürlü sigortalının emekli sandığı ve SSK bünyesindeki özürlü sigortalılar gibi emekli olma sürelerinin kısaltılması yönündeki yasa önerisi, her nedense kabul görmemiş bu konuda var olan adaletsizliğin sürmesine göz yumulmuştur. Şu kadar ki emekli sandığı ve SSK bünyesinde sigortalı olan özürlerin bir bölümü 15 yıl çalışmaları halinde emekliye hak kazanırken, Bağkur'da böyle bir kolaylık bulunmamakta, bu durum özürler arasında bir adaletsizlik olarak varlığını sürdürmektedir. Bilindiği gibi 3030 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunu'na 572 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 3. maddesinin S bendiyle ek yapılarak özürlerin toplu taşıma araçlarından ücretsiz ya da indirimli yararlanmaları genel yasal bir hak olarak getirilmişti. 10.07.2004 tarih ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunu 3030 sayılı yasayı yürürlükten kaldırdığı ve özürlerin toplu taşıma araçlarından yararlanmaları konusunda bir düzenleme getirmediği için özürlerin toplu taşıma araçlarından ücretsiz ya da indirimli yararlanma hakkı da kendiliğinden ortadan kalkmış durumdadır. Türkiye Körler Federasyonu bu hakkın geri verilmesi konusunda girişimde bulunduğu halde bu öneri hükümet tasarısında yer almamıştır. Böylece büyükşehir belediyeleri bu tür uygulamalarda serbest bırakılmıştır. 1 Temmuz tarihinde özürler yasası Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmişken, daha 2 gün sonra yani 3 Temmuz günü TBMM Genel Kurulu 4046 sayılı özelleştirme yasasıyla elde edilmiş olan özelleştirme programlarındaki iş yerlerinden özürlü işçi çıkarılamayacağı hükmünü ortadan kaldırıvermiştir. Üzülerek belirtmek gerekir ki hükümetin 5378 sayılı özürler yasasını çıkarma konusunda gösterdiği duyarlılığı, özürlü çalışanların özelleştirme sürecindeki haklarını güvenceye alma konusunda gösterememiş olduğu gibi bir durum ortaya çıkmış bulunmaktadır. Benzer bir durum çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkında 2005 yılının Mart ayı içinde mecliste yapılan görüşmeler sırasında da yaşanmıştır. 657 sayılı devlet memurları kanununun özürlerin devlet memurluğuna alınış koşulları görüşülürken, önce özürlerin kendi yetiştikleri alanlarındaki iş ve mesleklerde çalıştırılması kabul edilmiş ve bu konuda meclis kürsüsünden milletvekillerine teşekkür bile edilmişken, hemen ardından verilen bir önergeyle bu düzenleme geri alınabilmiştir. Bu gibi durumlar yasanın uygulanırlığı ve yeni mevzuat düzenlemeleri yapılırken özürlü örgütlerinin sürekli teyakkuz halinde olmasını zorunlu kılmaktadır. Özellikle ilerici nitelikte görülen ayrımcı uygulamalara karşı yaptırımların aşındırılması girişimleri konusunda son derece dikkatli olmak zorunluluğu bulunmaktadır. Çünkü kitabın önceki bölümlerinde vurgulandığı gibi ne yazık ki toplum özürlere yönelik kimi ayrımcı uygulamaları ayrımcılık çerçevesinde görmeme eğiliminde olabilmektedir. Bu nedenle hangi uygulamaların ayrımcılık sayılacağının ve hangilerinin sayılmayacağının yasal çizgilerinin çizilmesine ve belki de ABD'de olduğu gibi ayrı bir ayrımcılığı yasaklayan yasa çıkarılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Örgütlenme konusunda bu yasa herhangi bir düzenleme öngörmemiştir. Bilindiği gibi 1983-2004 yıllar arasında uygulanmış olan 2908 sayılı Dernekler Kanunu'nun 88. maddesi, Özürlerle ilgili dernekleri federasyonlar ve federasyonları konfederasyon bünyesinde birleştirmeyi hükme bağlamıştı. Bu yasanın yürürlükten kalkmasıyla özürlü dernek ve federasyonlarına yönelik söz konusu düzenleme de ortadan kalkmış, aynı özür kategorisine birden fazla federasyon kurulması ve bunların bağlı olacağı birden fazla konfederasyonun kurulmasının yolu açılmıştır. Özürler yasasının 4. maddesinde uygulamaların dayandığı temel unsurlardan biri olarak ifadesini bulan gönüllü kuruluşların çalışma şekil ve şartları, mali açıdan desteklenmeleri konusunda söz konusu yasa herhangi bir düzenleme getirmemektedir. Bu yönde bir düzenlemeye ve mali kolaylıkların sağlanmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Yoksa kendilerinden katkı beklenen kuruluşların desteklenmeyerek etkisiz halde tutulması gibi bir açmaz kendini göstermektedir. Sonuç olarak özürlerle ilgili çıkarılmış 5378 sayılı yasa kapsamlı, içerdiği hizmet konuları ve uygulamaları itibarıyla kapsamlı, bütünlüklü özürler mevzuatına giden yolda ülkemiz koşullarına göre önemli bir kilometre taşını oluşturmuş durumdadır. Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı değişim nedeniyle ve ortaya konan eksik yönleri dolayısıyla yasanın eksik yönlerinin giderilmesi ve kapsamadığı konuların eklenmesi amacıyla yakın bir zamanda yeniden tartışılmaya başlanacağını düşünmek, değişimin doğası gereği pek uzak bir olasılık olarak görünmemektedir. Örgütlenme ile ilgili mevzuat düzenlemeleri. Türk toplumunun çareyi batılılaşmakta gördüğü tanzimattan bu yana yüzyıllardır uzak durulmuş ve genellikle savaş şeklinde ilişki kurulmuş batıya adım adım yaklaşma çabaları 150 yıldır sürmektedir. Batılıların isteği ve etkisiyle ya da onlara hoş görünmek amacıyla Osmanlı ülkesinde yaşayan azınlıklara yeni haklar tanınması, mülkiyet hakkının genişletilmesi, 1853-1856 yılları arasındaki Kırım Savaşı'nda batılı ülkelerle kurulan ittifak, kapitülasyonların genişletilmesi, başka kazanç yollarının açılması, tütün gibi çeşitli sektörlerin batılı kuruluşlar ve onların yerli işbirlikçilerine terk edilmesi, kısmi düşünce özgürlüğü ve meşrutiyet denemeleriyle padişahın otoritesinin sınırlandırılması girişimleri gibi uygulamalar, batılılaşma anlayışlarının Osmanlı toplumundaki yansımaları şeklinde ortaya çıkmıştır. Bu girişimler arasında loncalar dışında uygulanmayan sivil toplumun en önemli unsurları arasında sayılan dernekçilik, eski adıyla cemiyetçilik, Fransa'da 1901 yılında güncelleştirilerek kabul edilen dernekler yasasının ikinci meşrutiyetin ilanından kısa bir süre sonra Türkçe'ye çevrilerek yürürlüğe konmasıyla Osmanlı ülkesine getirilmesi, batılılaşma yolunda önemli bir kilometre taşı olmuştur. Nitekim imparatorlukta bir siyasi partiler yasası bulunmadığından, ikinci meşrutiyeti gerçekleştiren kadro kurdukları İttihat ve Terakki Partisi bu yasaya dayanarak İttihat ve Terakki Cemiyeti şeklinde kurmuştur. Kurtuluş Savaşı yıllarında ya istiklal ya ölüm sloganıyla yurdun her tarafına mantar gibi çoğalan ve yükselen siyasi düşünceyi temsil eden siyasi parti görünümündeki oluşumlar, müdafaa-i hukuk cemiyetleri olarak yine bu biricik yasaya göre kurulmuş ve Kurtuluş Savaşı'nı yürütmüştür. 1926 tarihli ve 743 sayılı Türk Medeni Kanunu'nda dernekçiliğe ve dernekleşmeye önemli bir yer ayrılmıştır. Böylece batılılaşma rüzgarıyla toplumun sivilleşmesi hızlanmıştır. 1924 Anayasası ve Türk Medeni Kanunu çerçevesinde hazırlanan ve 1939 yılında yürürlüğe konan 3512 sayılı Cemiyetler Kanunu, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki dernekleşmeye yeni bir açılım getirmiş, bu özgürlükçü ortamda pek çok alanda peş peşe dernek kurulmaya başlanmıştır. Bu elverişli ortamda ilk Körler Derneği'nin dernekler yasasının yürürlüğe girmesi üzerinden daha 2 yıl geçmeden İstanbul'da sağırlarla birlikte kurulmuş olduğu görülmektedir. Kısa zaman sonra bu dernek adından kör sözcüğünü çıkarmış ve yalnızca bir sağırlar derneği olarak varlığını sürdürmüştür. Bu gelişmenin ardından kendisinin Türkiye'de yalnız körler için kurulmuş ilk dernek olduğunu ileri süren İzmir'deki Körlere Yardım ve Himaye Derneği 1948 ile 6 nokta Körleri Eğitme ve Kalkındırma Derneği'nin 1950 ilk şekilleri bu yasayla kurulmuş körler derneklerinin en önemlileridir. Bu dernekler aynı zamanda çalışma şekilleri ve körlüğe farklı kesimler tarafından getirilen yaklaşımlar açısından ülkemizdeki dernekçiliğin farklı ekollerinin de temelini atmıştır. Başta İzmir'deki Sağır ve Körler Kurumu'ndan mezun olan kör müzisyenlere iş olanağı sağlama amacına yönelik bazı iş adamlarının önderliğinde kurulan Körlere Yardım ve Himaye Cemiyeti, Ankara'da 6 nokta Körleri Eğitme ve Kalkındırma Derneği daha çok bürokratlar ve aydın kesimler tarafından kurulmuştur. İlerleyen yıllar içinde bu iki dernek, körlerin dernekçilik yaşamında iki ayrı ekol olarak devam edecek. Bu derneklerden ayrılanlar ya da yeni dernek kuracak kimseler bunlardan birinin çalışma şeklini şöyle ya da böyle alarak dernekçilik yapacaktır. Etkili sosyal yardım, yoksulluğun hafifletilmesi, eğitim verilmesi, iş bulunması ve günlük yaşantının kolaylaştırılması gibi alanlarda devletin ilgisini hissetmeyen kimi kör ve görenler daha çok biri ya da ötekine benzer kurumlar oluşturma yoluna gidecek, kimisi körler adına halktan topladığı yardımı yarı dağıtıp yarı dağıtmayarak zaman zaman kamuoyunun gündemine gelen etkinlikler yaparken, kimi dernekler daha çok kendilerini körlere yönelik haksız uygulamalara başkaldırının merkezinde görecek, kimi dernekler de ülkemiz kamuoyunun pek yabancı olmadığı her iş yapan kuruluşlar gibi bu iki ana yaklaşımın ortasına yer alır görüntüsü ortaya koyacaklardır. 1961 Anayasası'nın getirdiği geniş özgürlük ortamı ve buna bağlı olarak 1972 tarihinde çıkarılan 1630 sayılı dernekler yasası ile dernekleşme alanına daha fazla rahatlama getirilmiş, bunun sonucu olarak 60'lı yılların sonları ve 70'li yıllarda yeni yeni körler dernekleri kurulmuştur. 1961 Anayasası'nın kabulünden sonra özürlü derneklerinde yaşanan keşmekeşliğe bir son verebilmek amacıyla Sağlık Bakanlığı'nda bir dizi toplantı yapılmış, bu toplantılar sonunda ilk kez federasyonlaşan özürlü dernek grubu sağır ve dilsiz dernekleri olmuştur. Neden körler değil de sağır ve dilsizlerin kısa zamanda birleşerek 1964 yılında Türkiye Sağır ve Dilsizler Milli Federasyonu'nu kurduğu başlı başına ayrı bir tartışma konusu olacak kadar ilginçtir. Ne var ki bu toplantılar dizisinde körler alanında çalışan ve körlüğe farklı yakışımları temsil eden dernekler arasında böyle bir uzlaşma olmamıştır. Uzlaşamamalarının önemli nedenleri arasında şunlar sayılabilir. 1. Dernekçilik kültürünün ve dernek içi demokrasinin görenler arasında bile yeteri kadar yerleşmemiş olması. 2. Kişilerin kendi derneklerinde bir şekilde elde etmiş olduğu konumlarını uzlaşma adına terk etmeye razı olmamaları ve onları zaten buna zorlayacak dernek içinden gelen bir baskının olmayışı ya da varsa bile yetersiz oluşu. 3. Halkın körlere olan geleneksel yaklaşımından doğan ve merhameti umumiyenin ortaya çıkardığı bitmez tükenmez Anadolu gerçeğinde kendini bulan engin yardım etme duygularının sonucu kolaylıkla elde edilebileceği o sıralarda görülmüş olan büyük miktardaki potansiyel rantın belli dernek yöneticileri için iştah kabartıcı özelliği. 4. Körleri temsil eden bir kesimin seçkinci yaklaşımıyla bu alanda var olan sorunları ve anlayışları irdeleyip üzerine gitme konusunda gösterdiği çekingenlik. Konunun bu yönü yeterince incelenmelidir. Yıllarca körler derneklerinde yöneticilik yapmış Orhan Gökçe, körler dernekleri arasındaki sözünü ettiğimiz o toplantıların sonunda, toplantıyı yöneten yüksek düzeyli Sağlık Bakanlığı bürokratının, toplantıya katılan körler derneklerinin birleşmeye yanaşmayan tavrını gördükten sonra, ne yaparsanız yapın, körler birleşemez dediğini nakletmiştir. 1630 sayılı Dernekler Kanunu'nun yürürlüğe girmesinden birkaç yıl sonra Körler Federasyonu körler derneklerinin çoğundan uzak Ankara ve İstanbul'da kurulu iki dernek arasında 1976 yılında oluşturulmuştur. Körler Federasyonu'nun kuruluşunun gerçek nedeninin ne olduğu, kuruluş sırasında hazırlanan tüzüğünün bütün aramalara karşın federasyon belgeleri arasında bulunamamış olmasından anlaşılabilir. 1980 darbesini gerçekleştirenler, darbeye yol açan olayların sorumluları arasında 1961 Anayasası'nın geniş özgürlükçü ortamında kurulmuş dernekleri de görerek diğer derneklerle birlikte körler derneklerini de kapatmıştır. 12 Eylül yöneticileri bir süre sonra körler derneklerinden bir zarar gelmeyeceği görüşüne varmış olacak ki birkaç ay sonra bu derneklerin faaliyetine diğer pek çok dernek kapalı tutulurken izin vermiştir. Toplumun bir parçası olarak kimi aydın körlerin ilerleyen yıllar içindeyken geniş toplum kesimleri açısından daralan siyasete karşın kendileri için etkili bir çalışma ortamı olarak gördükleri körler derneklerine geldikleri, 12 Eylül öncesi elde ettikleri birikimleri bu alanda değerlendirme yoluna gittikleri gözlenmiştir. Bu kimseler daha önceden toplumun genel sorunları içinde göz ardı ettikleri körlük olgusunu yeniden keşfetmiş, ciddiyetini ve önemini kavramış ve toplumun genel sorunlarının çözümünün öncelikle kendi sorunlarının çözümünden geçtiğini biraz da şaşkınlık içinde görmüştür. Böylece diğer toplum kesimlerinde örgütsüzleşme giderek artış gösterirken körler alanında yükselen ve bilinçlenen bir kör kitlesi ortaya çıkmıştır. Yıllar içinde yetkinleşen bu hareketin en önemli özellikleri, körlükle ilgili doğru bir yaklaşım ve sorunlara çözümler geliştirmek, ayrımcı uygulamalara duyarlılık, kendisine sunulanı değil istediklerini almak, tepki için çağdaş mücadele yöntemlerini kullanmak ve körlük konusunda doğru yaklaşımlarla bilinçlendirilen körler ve gören dostlarıyla güçlü bir örgüt yaratmak şeklinde özetlenebilir. Bu gelişim özellikle 1990'lı yıllarda çeşitli kitlesel eylemler ve ilginç protesto yöntemleriyle yükselerek yeni haklar ve kazanımlar elde edilmesini sağlayacaktır. 1982 Anayasası, 1961 Anayasası ile getirilen özgürlüklere ve bu arada doğal olarak dernek kurma ve dernekleşme özgürlüğüne önemli sınırlamalar getirmiştir. Anayasanın bu yeni ruhuna uygun olarak hazırlanan Dernekler Kanunu, 1983 yılında 2908 sayılı yasa olarak Danışma Meclisi tarafından kabul edilmiştir. 2004 yılında çıkarılan 5253 sayılı yeni Dernekler Kanunu'na kadar 21 yıl süreyle uygulanmış ve ülkemizdeki dernekçiliği şekillendirmiş bu önemli yasanın, özürlü ve kör dernekleri ile ilgili yanlarını etraflıca incelemenin yararlı olacağı kanısındayız. Yasada derneklerin genel olarak federasyon ve konfederasyon şeklinde örgütleneceğini düzenleyen bir madde bulunduğu halde, madde 34, özürlü derneklerinin dağınıklığına son vermek için ayrıca 88. maddeyle düzenleme yapılmış, kendiliklerinden yine de birleşmeyecekleri düşünülmüş olmalı ki, bu amaç için süre sınırlaması getirme ihtiyacı ile geçici 6. madde yasaya eklenmiştir. Yasanın 88. ve geçici 6. maddeleri şöyledir. Sakatlara hizmet amacıyla kurulan derneklerin Körler Federasyonu, Sağırlar Federasyonu, Ortopedik Özürler Federasyonu ve Zihinsel Özürler Federasyonu olmak üzere 4 federasyon teşkil etmeleri ve bu federasyonların birleşerek Türkiye Sakatlar Konfederasyonu'nu oluşturmaları zorunludur. Geçici 6. madde. Yasanın 88. maddesinde kurulması öngörülen sakatlarla ilgili federasyonların ve Türkiye Sakatlar Konfederasyonu'nun kurulmasını izleyen 3 ay içinde, kendi alanlarında var olan federasyonlarına katılmayan özürlülere yardım için kurulmuş derneklerin kendiliğinden dağılmış sayılacağı ve yasanın 55. maddesine göre tasfiye edileceği belirtilmektedir. Özürlerle ilgili gerçekler ve körler dernekleri arasında izleyen yıllarda yaşanan sorunlara bakıldığında, yasanın bu zorlayıcı hükmünün demokrasiyle bir ilgisinin olmadığı ortadadır. Körler dernekleri arasında öteden beri arzulanan gerçek birleşme yasanın zorlamasından çok, körlerin sorunlarının ağırlığının ve ciddiyetinin bilincinde olan kör önderlerin uğraşısıyla yıllar sonra sağlanabilmiştir. Bu birleşmede söz konusu yasanın ne gibi bir etkisinin olduğu tartışmaya değer bir konudur. Denebilir ki Anayasa'nın 33. maddesiyle tanınan genel dernek kurma özgürlüğü ve Dernekler Kanunu'nun özgür iradesiyle federasyon ve konfederasyonların kuruluşunu düzenleyen 34. maddesi var olduğu halde, özürlere hizmet konusu özel bir konudur ve herhangi bir istismara yol açmamak için yasa koyucu böyle özel bir düzenleme yapmıştır. Bu yönüyle de söz konusu 88. madde iyi düzenlenmemiştir ve eksiklikleri bulunmaktadır. İlk bakışta göze çarpan hususlar şunlardır. 1. 88. maddede geçen sakatlara hizmet amacıyla ibaresinden sakatları himaye eden toplumun diğer kesimlerince oluşturulmuş derneklerin mi, yoksa sakatların kendilerinin oluşturduğu ve asıl amacı hizmet olmaktan çok onların haklarını korumayı amaçlayan derneklerin mi kastedildiği pek açık değildir. Ne var ki uygulamada hep ikinci tür dernekler anlaşılmıştır. Yasa koyucu da sakatlarla ilgili derneklerin yalnızca onlara hizmet amacıyla, yani daha çok korumaya yönelik şekilde kurulabileceği görüşün hakim olduğu görünmektedir. Nitekim 88. maddenin işlerliğini düzenleyen geçinci 6. maddede yer alan bu derneklerin niteliği, sakatlara yardım amacıyla şeklindeki ibareyle açıkça ne anlaşıldığı ifade edilmiştir. Demokratik kitle örgütü kavramı o günün siyasi rejimi açısından zaten kabul gören bir kavram olmadığı halde, bu korumacı anlayış toplumdaki hakim kanılara da uygun düşmektedir. 2. 88. maddede yer alan zorunlu olarak federasyon oluşturacak derneklerin temsil ettiği özür türleri ilginç bir gerçeği ortaya koymaktadır. Özür türleri incelendiğinde daha başka özür türlerine yer verilmeyip, yalnızca dördünün sayılması yasa koyucunun o gün ülkede mevcut olmasa bile, ileri bir tarihte kurulması muhtemel dernekleri dikkate alarak daha başka özür türlerine yer vermediği anlaşılmaktadır. Örneğin psikolojik rahatsızlığı olanlar ya da süreyen hastalığı olanlar da özürlü kabul edilmektedir. Psikolojik rahatsızlığı olanlar eğer birkaç dernekle örgütlenmiş olsalar, maddede özür türlü belirtilmemiş olduğu için bu özel düzenleme kapsamında olmayacaklardır. 3. 88. maddede o sırada federasyonları bulunan özür türlerindeki bu federasyonların adlarının ne olduğu konusunda bile basit bir araştırma yapılmamış olduğu dikkati çekmektedir. Şöyle ki, o sırada adı Körler Dernekleri Federasyonu olan federasyon, Körler Federasyonu. Yine o sırada Türkiye Sağır ve Dilsizler Birliği Federasyonu olan federasyonun adı Sağırlar Federasyonu şeklinde yazılmıştır. Körler Dernekleri Federasyonu sırf kanundaki adını alabilmek için statüsünü daha doğru ifade eden adını yasada ifade edildiği şekilde sonradan değiştirmiştir. 4. Yasa hazırlanırken zihinsel özürler alanında mevcut tek derneğin bu zorlayıcı federasyonlaşmayı nasıl gerçekleştireceği düşünülmemiştir. 5. Birleşme zorunluluğu getiren hükümde birleşmenin nasıl gerçekleşeceği belirtilmemiş, bağlı dernekler ve federasyon arasında çıkabilecek sorunların çözüm şekil ve koşulları düzenlenmemiş, yalnızca birleşmekle zorunlu tutulmuşlardır. Bu hususları düzenleyen herhangi bir yönetmelik ya da tüzük de mevcut değildir. 6. Yasa koyucu bu derneklerin zorunlu birleşmelerine gösterdiği duyarlılığı oluşacak bu yapıların mali sorunlarının çözümü konusunda göstermemiştir. Bu durum kuşkusuz, Cumhuriyet'in başından bu yana devletin izlediği özürler politikasıyla ilgilidir. Özürlerle ilgili konular ailelere, halkın yardımlarına ve zaman zaman ne şekilde çalıştıkları ciddi bir sorgulamaya tabi tutulmayan, ciddi şekilde denetlenmeyen ve üstelik ciddi şekilde denetlenmesine gerek bile duyulmayan, yasa koyucunun sakatlara hizmet ya da sakatlara yardım amacıyla kurulmuş derneklere bırakılmıştır. Sosyal devlet, yoksulluğun hafifletilmesi ve özürlere götürülecek hizmetlerde özürlü dernek ve federasyonları kanalından yararlanmak yerine birleştirerek kendi başına bırakmayı benimsemiştir. Bu derneklerin çeşitli kampanyalarla halka giderek 2860 sayılı yardım toplama kanunu çerçevesinde tıpkı bir yerin güzelleştirme derneği ya da mahalli bir spor kulübü gibi herhangi bir dernek statüsünde yardım toplaması öngörülmüştür. Bu yönüyle bu örgütler varlığına katlanılan üvey evlat muamelesi görmüştür. Oysa benzer bir zorlayıcı düzenlemenin yapıldığı İspanya'da bile en azından ciddi bir parasal kaynakla bu zorla birleşmeyle birlikte uygulamaya konmuştur. Bilindiği gibi General Franco iktidara gelince ülkede yaygın şekilde direncilik yapan körlerin yolda sokakta yarattığı çirkin manzaraların önüne geçebilmek için 1938 yılında bir körler derneği kurdurmuş ve bütün körlerin bu derneğe üye olmasını istemiştir. Gelir kaynağı olarak ülkede piyango düzenleme yetkisini bu derneğe vermiştir. Ülkemizdeki Milli Piyango İdaresi'nin işlevini gören bugünkü Ulusal İspanya Körler Derneği, ONCE, ülkenin en zengin 5 kuruluşundan biridir ve başta bilet satış ve organizasyonda görevli yaklaşık 20 bin köre iş vermektedir. Bu sayede bu derneğin körler yararına gerçekleştirdiği etkinlikler ülke sınırlarını aşmış, diğer ülkelerde yaşayan körlere de ulaşmıştır. Bu şekilde yapılan dernekçilik amaç ve ilkeler açısından tartışılsa da demokratik olmayan bir başlangıcın sonuçta körlerin yoksulluğunu hafifletici, yaşantılarını kolaylaştırıcı bir yapıya dönüşmüş ya da dönüştürülebilmiş olduğu görülmektedir. Özürlü örgütlerinin bu nedenle dernekler yasasına ayrılarak kendine özgü koşullarda sosyal devletin amaç ve gereklerine uygun şekilde yeniden yasal düzenleme yapılması ihtiyacı kendini önemli hissettirmektedir. Bu ihtiyacın karşılanması zorunluluğu TBMM Özürlü Sorunları Araştırma Komisyonu'nun raporunda da yer almıştır. İzleyen yıllarda körler alanındaki sorunların çözümü konusunda farklı yaklaşımlara sahip körler dernekleri arasındaki mücadele kıyasıya sürmüş, çağdaşlaşma yolundaki Türk toplumuna giderek baskın gelen görüşler, körler ve özürler alanına artan ölçülerde girerek, özürlü örgütlerinin birçoğunun kabuk değiştirmesiyle sonuçlanmıştır. 1970'li yıllardan itibaren bazı bilinçli körler kent yaşamına katılmış, eğitim görerek iş sahibi olmuş ve derneklerde aktif görev almıştır. Türkiye Körler Federasyonu da yasanın emredici hükmüne karşın üye olmamış ve varlığını sürdürebilen derneklerle birlikte körler alanında ve yönetiminde körlerin hakim olduğu dernek sayısı 30'dan fazladır. Bu derneklerin bazılarının çeşitli kentlerde şubelerinin bulunduğu da göz önüne alındığında yaklaşık 40 ilde örgütlenmiş oldukları görülmektedir. Körlük konusuna yukarıda sunulan ana çizgilerin dışında kayda değer farklı yaklaşımları bulunmayan ve en azından dernek sayısı kadar farklı yaklaşım tarzı bulunmayan, körlük gibi herkesin ortak paydası olan bir konuda bu kadar fazla derneğin bulunması ne anlama gelmektedir? Körlük konusunda dernek kurulabilmesi ve anayasanın dernek kurma özgürlüğü bazı kimseleri çeşitli nedenlerle içinde bulunduğu dernek yapılarından ayrılarak kendi derneğini kurmaya itmiş olmalıdır. Ülkemiz kamuoyunun bu tür çok başlılıklara ve yapay bölünmelere diğer örgütlenmelerden dolayı yabancı olmadığını belirterek, körler derneklerinde de biraz halkın yardımseverliği ölçüsüne ilgisizliğiyle benzer bir durumun yaşandığını belirtmekle yetinelim. Bu parçalı yapı ister istemez federasyon çalışmalarında sık sık yansımakta, çalışma anlayışı ve çalışmaları yürütecek kişilerin belirlenmesinde, çoğu durumda dernekler arası dengeler ve pazarlıklar belirleyici olmakta, bu da kaynakların ve yetişmiş insan gücüne kıt olduğu ülkemizde bu alanda alınması gereken yolun uzamasına neden olmaktadır. Farklı derneklerde de olsa bütünleşme büyük oranda gerçekleşmiş olmakla birlikte, yasal çerçevenin bu bütünleşme ve kaynaşmayı hızlandırıcı şekilde ele alınması gerekmektedir. Türkiye Körler Federasyonu'nun ve onu oluşturan körler örgütlerinin gücü ve etkinliği tüm bu olumsuzluklara karşı son yıllarda Türkiye sınırlarını aşmıştır. 1991 yılındaki Anavatan Partisi hükümetinin çıkardığı bir kararname ile Körler Federasyonu Dünya Körler Birliği'ne ve onun Avrupa'daki bölge örgütü durumundaki Avrupa Körler Birliği'ne ülkemiz adına üye olma izni almış, 1992 yılında Avrupa Körler Birliği'nin tam üyesi olmuş ve Dünya Körler Birliği'ndeki üyeliğini faal hale getirmiştir. Federasyon 1996 yılında Dünya Körler Birliği'nin Kanada'nın Toronto kentinde yaptığı 4. Genel Kurulu'na kalabalık bir delegasyonla katılmış, bu örgütün başkan yardımcılığına aday göstermiş ve özürlere yönelik ayrımcılığın uluslararası düzeyde yasaklanması için bir karar önerisi hazırlayarak Genel Kurul'a sunmuştur. Genel Kurul'da oy birliğiyle kabul edilen bu karar, 96/8 sayılı karar olarak kayıtlara geçmiş ve bu sayede federasyonun diğer ülkeler nezdinde itibarı artmıştır. Federasyon bu her iki örgütün genel kurullarına ve çeşitli komisyon çalışmalarına katılarak aktif bir uluslararası körler politikası uygulamıştır. Türkiye Körler Federasyonu uluslararası alanda artan etkinliği Balkan Danışma Komitesi'nin Ekim 1999'da Bulgaristan'da yaptığı toplantısında Türkiye'ye 3 yıl süre için komitenin başkanlığını getirmiştir. Uluslararası çalışmalarda ortaya çıkan heyecan, yetenekli yeni kör aydınların bu alana ilgi duymasını sağlamış ve ister istemez bu tür çalışmalar Körler Federasyonu'nun önemli doğal çalışma alanlarından biri haline gelmiştir. 2004 yılında kabul edilen ve 5253 sayılı yeni dernekler yasası 21 yıl süreyle uygulamada kalmış olan 2908 sayılı dernekler yasasını yürürlükten kaldırınca, özürlü örgütlerini birleştirmeyi amaçlayan 88. maddeyi de sona erdirmiştir. Sivil toplumun önemli bir parçası olan özürlü derneklerin güçlendirilmesi, mali yönden desteklenmesi ve birbiriyle ilişkilerinde ahengin sağlanabilmesi için tıpkı Türkiye Kızılay Derneği gibi ya da meslek odalarına benzer bir yasal düzenlemeye ihtiyaç bulunmaktadır. Seçim Kanunu'nda özürler için düzenlemeler. Seçme ve seçilme hakkı tüm yurttaşlar için olduğu gibi koşulları taşıyan özürler için de bir hak ve görevdir. Bu yönde seçim kanununda bir düzenlemeye rastlanmaktadır. 1961 tarihli ve 298 sayılı seçim kanununun 1979 tarihli ve 2234 sayılı kanunla değiştirilen 93/2 maddesi şu şekilde formüle edilmiştir. Körler, felçliler veya bu gibi bedeni sakatlıkları açıkça belli olanlar, bu seçim çevresi seçmeni olan akrabalarından birinin, akrabası yoksa diğer herhangi bir seçmenin yardımıyla oylarını kullanabilirler. Bir seçmen birden fazla mağlule refakat edemez. Ne var ki bu maddede evden çıkamayacak kadar özürlü olanlar için bir düzenleme yapmadığı gibi çeşitli ülkelerde denenmekte olan örneğin körler için seçmen pusulasının şablonunun hazırlanması gibi denenen farklı yöntemlere açık görünmemektedir. Kuşkusuz seçim sisteminde yaşlılar, hastalar gibi başka bazı gruplar için yapılacak farklı düzenlemelerden belli durumlarda körler de yararlanabilirler. Çünkü oyunu gerçek anlamda gizli şekilde kullanan bir kör vatandaşın kendine güveni doğal olarak daha fazla olacaktır. Bu konuda en azından yapılacak yasal düzenlemeyle Yüksek Seçim Kurulu'na uygulama esnekliği sağlanmasına büyük yarar bulunmaktadır. Çünkü geçmişte düşünülemeyen pek çok teknoloji bugün körlerin ve diğer özürlerin yaşamını kolaylaştırıcı şekilde geniş ölçüde kullanılır hale gelmiş ve gelmektedir. 1997 tarihli ve 572 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 26. ve 27. maddeleriyle seçim kurullarını özürlü seçmenlerin durumuna göre uygun bir düzenleme getirmeleri öngörülmüştür. Gümrük mevzuatı ve körlerin araç gereç ithal etmesi. Körlerin kullandığı özel araç gerecin yurt dışından getirilebilmesi konusunda 1951 tarihli ve 5798 sayılı gümrük muhafaza kanununda bir hükme rastlanmaktadır. Yasanın birinci maddesinde şöyle bir hüküm yer almıştır. Kör, sağır ve dilsizlerin tahsil ve terbiyeleri ile ilgili olduğu veya münhasıran bu mağduller tarafından kullanıldığı Milli Eğitim Bakanlığı'nca kabul olunan her türlü malzeme, alet ve cihazlar gümrük resmiyle ithal sırasında alınacak diğer vergi ve resimlerden muaftır. Bu madde 24.5.1983 tarih ve 2828 sayılı kanunda yürürlükten kaldırılmıştır. 1951 yılında çıkarılan Gümrük Muhafaza Kanunu'nda körlerin eğitim ve terbiyesi amacıyla kullanılan özel araç gerecin gümrük vergi ve harçlarından muaf tutulması kabul edilmiş, bu araçların neler olduğuna karar verme yetkisi Milli Eğitim Bakanlığı'na bırakılmıştır. Aynı şekilde 1972 yılında çıkarılan 1615 sayılı Gümrük Kanunu'nun 8. maddesinin 14 Taksim D fıkrası özürlü ve hastaların yapacağı ithalat işlemleriyle ilgilidir. Fıkra şöyle düzenlenmiştir. Sakatların ve hastaların kendi adlarına ithal edilecek ve bunların bakım, tedavi ve yaşamlarını sürdürmeleri için zorunlu olan eşya ile organ nakli için kurulmuş vakıfların, yurt dışından amaçlarına uygun olarak ve kamu hizmetine tahsis edilmek üzere getirecekleri canlı doku, makine teçhizatı, teşhis ve tedavide gerekli ilaçlara, Sağlık Bakanlığı'nın izni alınarak gümrük muafiyeti tanınmıştır. Körlerin kullandığı özel araç gerecin o yıllarda ithalinde mevzuattaki çelişki ilk bakışta dikkat çekmektedir. Şöyle ki, 1951 tarihli Gümrük Muhafaza Kanunu ile bu tür araç gerecin neler olacağına karar verme yetkisi Milli Eğitim Bakanlığı'na görev olarak verilmiş, 11 yıl sonra çıkarılan özel eğitime muhtaç çocuklar yönetmeliği ile bakanlık adına okullar kendi mezunları için araç gereç sağlamakla görevlendirilmiştir. Bu yönetmelik yürürlükteyken 1972 tarihinde çıkarılan 1615 sayılı Gümrük Kanunu'nun yukarıda alınan fıkrası bu kez bu tür araç gerecin neler olacağına karar verme merci olarak Sağlık Bakanlığı'nı göstermiştir. Sanırım burada sağlık görevlilerin hangi araç gerecin gümrük muafiyetine girebileceği konusunda daha yetkin olduğu düşünülmüş olmalıdır. Ne var ki sağlık görevlilerin tedavi edici araç gerecin dışında çalışma ya da eğitim alanında yaşamı kolaylaştıracak ve sıklıkla değişkenlik gösteren bir piyasada karar verecek düzeyde yetkin olmaları, sağlık personelinden beklenecek bir durum değildir. Bu tür hızlı değişen ve fazla çeşidi bulunan malzemeden hangilerinin muafiyet kapsamına girmeye hak kazandığını belirlemek, kuşkusuz sağlık personelinin de içinde bulunacağı farklı alanlardan gelen kimselerin oluşturduğu teknik komisyonlarca yapılacak kadar karmaşık bir konudur.